Leyla, Alexander Cavelius, 12. ayrım. Costa Nica'da. Savaş bitti. 1995'te bundan emindim. Keyfimiz yerindeydi ve güneşleniyorduk. Eve dönmeyi düşünmeye başlamıştım. Costa Nica yaklaşık 30 saniyelik küçük bir kasabaydı. Kasabanın içinden geçen bir nehir bana keyif verircesine tam burnumuzun dibinde yılan gibi kıvrılıyordu. Evimiz mobilyalarla döşenmişti ve şansımıza kocaman bir bodrumu vardı. Adamlar ikişer üçer odalara dağılmışlardı. Ben plan şezlongumla tek başıma bir odada kalıyordum. Gökyüzündeki şiddetli patlama huzurumuzu bozduğunda Ağustos başlangıcıydı. Hırvat askerleri nehrin karşı yakasında kum torbalarının ve dikenli tellerin ardında sipere yatmışlardı. Cephe bir anda 50 metre yakınımıza ilerlemişti. Hırvatlar bizi hedef almışlardı. Bizi evin önünde tavşanlar gibi devirebilirlerdi. Tebeşir gibi olmuş yüzlerimizle toplantı odasına süründük ve ne yapacağımızı düşündük. Hırvatların bir sonraki 72 saat içinde hücum kodadı altında Krajina'yı geri alacaklarını nereden bilebilirdik? Hiçbirimiz siyasetten anlamıyorduk. Biri su getirmeli diye açıkladı Misan. Yoksa burada uzun süre dayanamayacaktık. Ama kimse bu riske girmek istemiyordu. Ratko o sırada annesinin yanındaydı. Uzun süre aşağı yukarı dolaştıktan sonra Misan ve ben bu cesareti kendimizde bulduk. Öğleden sonraydı ve ortalık sessizdi. Elimizde silah olarak sadece kova olduğu halde kediler gibi sürünerek nehre doğru ilerledik. Hırvat askerler birden üzerimize ateş açtılar. Çamurlar fıskiye gibi sıçrıyordu. Kaçmaya başladım. Koştum. Hiçbir şey düşünmeden. Sadece oradan kaçmalıydım. Panik içinde ilk bulduğum sipere balıklama atladım. Toparlanıp siperin içinde koşmaya devam ettim. Tepemde makineli tüfek mermileri uçuşuyordu. Havayı kulakları sağır eden gürültüler kaplamıştı. Bu büyük çapta bir saldırı olmalıydı. Çukurun sonuna dek koştum ve soluk soluğa duvara dayandım. Neredeydim? Tepemde bir şeyler çatırdıyor, dumanlar çıkıyor, inlemeler duyuluyordu. Çatışmalar arasından çığlıklar geliyordu. Gevşek tahtalar üzerinde postalların gezindiğini duyabiliyordum. Tam ayak sesleri azalırken yenileri başlıyordu. Soluk soluğa kulaklarımı tıkadım. Ansızın sipere bir Hırvat atladı. O an kalbimin durduğunu sandım. Asker çevresine bakmadan tekrar öteki tarafa tırmanıp çukurdan çıktı. Son derece gergin bir halde öylece durdum. Kurşunlar bütün gece uçuştu. Bombalar havada patlıyor ve beyaz şelaleler halinde yere dökülüyordu. Duvarlarda gölgeler dans ediyordu. Bir an için her şey solgun bir ışığa bürünüyordu. Patlayan mayınların sesi makineli tüfeklerin gürültüsüne karışıyordu. Hava duman içindeydi ve barut kokuyordu. Bu gürültüde şaşkınlıkla yönümü bulmaya çalışıyordum. Cepheye nakledilen topların ve askerlerin seslerini dinliyordum. Ama hangi tarafta bulunduğumu biliyordum. Belki savaşın bitiminde Hırvat hapishanesine düşecektim. Bunca yaşadığımdan sonra bir bu eksikti. Belki de beni Sırp askerleri katlederdi. O gerginlik içinde yüksek sesle kendime cesaret veriyordum. Sakin ol Leyla, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Savaşın gürültüsü gittikçe kesildi, sonunda sükunet geri döndü. Ortalık çoktan aydınlanmıştı. Birden ayak sesleri duydum, soluğumu tuttum. Üzerime bir gölge düştü. Bana doğru bir adam eğildi. Uzun sakalı neredeyse yere değiyordu. Korkuyla çığlık attım. Adam da bir çığlık attı. Bu Karan'dı, kurtulmuştum. Karan lanet olası bir çetnike benziyordu. İçimi bir sıcaklık duygusu kaplamıştı. Leyla, düşman siperinde ne işin var diyerek rahatlamış bir tavırla güldü. Adamlar her yöne dağılıp beni aramışlardı. Karan elini uzatıp beni çukurdan çıkardı. Sonra koşarak bizim eve geri döndük. Ekip, işte bizim güneşimiz diyerek beni karşıladı. Seni bulamasaydık Ratko bizi öldürürdü. Herkes dönüşümle rahatlamış olsa da hepsinin yüzü bir gece önceki gerilim nedeniyle kararmıştı. Misan saldırıdan sonra iz bırakmadan ortadan yok olmuştu. Birbirimizi tekrar görmenin sevinci yarım kaldı. Çünkü çok geçmeden küçük köyün üzerine yüzlerce bomba yağmaya başladı. Darbeler öyle yoğundu ki parçalar birbiri ardına duvarlara çarpıyor ve pencerelerden içeri uçuyordu. Adamlardan birkaçı küçük çocuklar gibi ağlıyordu. Bodruma diyerek kontrolü ele aldım. Her yönden ıslıklar duyuluyordu. Uyumayı düşünecek durumda değildik. Gece tek bir çığlık gibiydi. Çaresiz bir halde aşağı yukarı dolaşıyor ve birbiri ardına sigara içiyorduk. Darko'nun elleri öyle titriyordu ki su şişesini doğru dürüst ağzına götüremiyordu. Karan bir öfke nöbetine kapılmıştı ve sürekli bağırıyordu. Lanet olası bok! Lanet olası bok! Neredeyse hiç konuşmadan birbirimize bakıyorduk. Gömüleceğimiz bir mezarda bekliyor gibiydik. Panik ve sigara dumanından oluşan bu boğucu karışım dayanılacak gibi değildi. Açık havaya çıktık ve dışarıda sigara içtik. Kafamıza bir kurşun yemek umrumuzda değildi. Zaten eğilmekten başka yapacak bir şey yoktu. Bir kurşuna hedef olup olmamak kimsenin elinde değildi. Belki de bunu bilmek beni duygusuz yapıyordu. Bir ateşkes sırasında Misan tekrar ortaya çıktı. Tamamen delirmişti. Neredeydin diye ona sorduk. Yanıtladı. Cephedeydim. Bu kez hepimiz gülerek cephede kaç kişinin olduğunu sorduk. Misan karşılık verdi. Sadece ben. Bu arada Ratko da geri dönmüştü. Her şeyi yapmaya hazırdı. Savaşmak ya da kaçmak. Herkes silahına davranmaya hazırdı. Bir süre sonra bitmez tükenmez yaylım ateşine alışmıştık. O anda bütün dünyadan nefret ediyordum. Hiçbir insanı ayırt etmeksizin. İçimizden hiç kimse sahra mutfağında çalışmaya cesaret edemiyordu. Cephedeki askerler aç kalmak zorundaydı. Misan sürekli ileri geri sallanıp dualar mırıldanıyordu. Kurtulacağız diyerek ona cesaret verdim. Ama o an buna kendim bile inanmıyordum. Yaylım ateşi 2 gün boyunca sürdü. Sabah olunca molozların arasından dikkatle çıkıyorduk. Çatımıza 3 ya da 4 bomba isabet etmişti. Tamamen harap olmuştu. Ratko, buradan gitmeliyiz diyerek harekete geçti. Eşyalarımızı toparlarken yeni bombalar düşmeye başladı. Ama uzun zamandır eskisi kadar fazla değildi. Evin üzerine sanki dev bir yumruk inmiş gibiydi. Çoğunlukla duvar kalıntıları kalmıştı. Yarım saat sonra sığınacak başka bir yer bulduk. Cepheden yaklaşık 1 kilometre uzaktaydı. Ortalık öncekinden daha sakindi. Yeni yuvamız yağmalanmıştı ama şaşılacak şey ki pencere camları hala sağlamdı. Bu cehennemden sonra yalnız kalamazdım. Bu yüzden bu kez yatağımı topluluğun bulunduğu salona yerleştirdim ve oraya uyum sağladım. Diğerleri daire biçiminde yere çömelip birbirleriyle sohbete koyuldular. Karan, umarım karım hala iyidir diyerek iç geçiriyordu. O sırada duvarlar sarsıldı. Parçalar üzerime döküldü. Üzerimdeki cam kırıklarını silkelerken Dule ve Pedrak dışarıya bakmaya başladılar. Sırplar Hırvatların köye girişini engellemek üzere köprüyü havaya uçurmuşlardı. Hemen ardından Sahra Hastanesi'nde Pedrak'ın bacağını kesmek zorunda kaldılar. Dule karnına yediği kurşunla zor kurtuldu. Gece nispeten sakin geçti. Öğlen hava parlaktı. Uyuşmuş gibi pencereden bakıyordum. O sırada sokakta dolaşan 2 asker gözüme çarptı. Üzerlerinde lekeli Sırp üniformaları vardı. Bizden yaklaşık 10 metre ilerideki komşu evin kapısını çaldılar. 2 küçük çocuğu olan bir anne kapıya çıktı. İlk anda adamlardan birinin cepheden geri döndüğünü ve karısıyla tartıştığını sandım. Asker birden silahını 4 yaşındaki çocuğa doğrultup tetiği çekti. Küçük çocuk yere yığıldı. Annesi öylesine şoke olmuştu ki asker onu bıçağıyla defalarca delik deşik ederken karşı bile koyamadı. Diğer çocuk çığlık çığlığa kaçtı. Onu daha sonra bir dolabın arkasında bulduk. Onların kılık değiştirmiş Hırvatlar olduklarını kavradığımızda verandamıza koştum. Tamamen perişan bir halde aykırdım. Askerler bir kadını katlettiler. Bir an ağızları bir karış açık bana baka kaldılar. O zaman korkudan tamamen sakinleştim ve pencereye gidin. Kadını ve çocuğu orada görürsünüz. Onları Sırp üniforması giymiş Hırvatlar öldürdü diyebildim. Önce kimse bana inanmadı, sonra 1 dakika içinde büyük bir karmaşa başladı. İşlerinden hangisinin ilk önce silahına sarıldığını artık hatırlamıyorum. Her zamanki gibi hiç kimse silahının nerede olduğunu bilmiyordu ve hiçbiri daha önceden doldurmamıştı. İçimizden biri ilk önce pencereden ateş etti. Bu adamların silahlarını ilk kullanışlarıydı. Dışarıya deli gibi ateş ederlerken ben de diğer pencereden dışarıda olanları izliyordum. Halk sürüler halinde kaçışıyordu. Yüz ifadeleri tamamen şaşkınlık içindeydi. Kimi bir mobilyayı sürüklüyor, kimi halısını sırtlamış koşuyordu. Çoğu çocuk sıkıca annesinin elini tutuyordu. Kılık değiştirmiş askerler birden kaçan sürünün üzerine makineli tüfekle ateş açtı. Kargaşa anlatılamazdı. İnsanlar çığlık çığlığa oradan oraya kaçışıyor, yerde yatanlara takılıp tökezliyor ve bir yerlere saklanmaya çalışıyorlardı. Herkes herkese ateş ediyordu. Havada kurşunlar uçuştuğu için kimse başını kaldıramıyordu. Toprak yanıyordu. 8 Ağustos 1995 Salı. Postaneye gittim ama hiç kimseye ulaşamadım. Kızılhaç'tan Velika Kladuşa'ya giremediklerini bildirdiler. Sırplar onlara izin vermiyormuş. 12 Ağustos 1995 Cumartesi. Tekrar postaneye gittim ama Prozik'teki mobil telefon çalışmıyordu. Annenin günlüğünden. Hırvatlar ne zaman bir araba geçse el edip yol kenarında durduruyorlar, sahte üniformalarıyla kendilerini Sırp polisi gibi gösteriyorlardı. Araç durur durmaz makineli tüfeklerini camdan içeri sokup içindekileri tarıyorlardı. Sırp askerleri ancak birkaç saat sonra kontrolü ele alabildiler. Yerler cesetlerle dolmuştu. Bedenlerin üzerinde sinek sürüleri uçuşuyordu. Dışarıya çıkıp bakmalıyız diye önerdi Ratko. Darko ve ben de ona katıldık. Birlikte köyün içinde dolaştık. Harap olmuş evlerin önlerine yanmış araba enkazları yığılmıştı. Bir zamanlar ev penceresi olan şeyler şimdi karanlık delikler haline gelmişlerdi. Bazen yıkıntıların arasında çok kişisel eşyalar göze çarpıyordu. Bir kuş kafesi ya da çıplak bir oyuncak bebek gibi. Havada kan kokusu asılıydı. Yakaladıkları 5 Hırvat'ı Bosanski Novi'ye nakletmek isteyen Sırp askerlerine rastladık. Çoğu kaçmayı başarmıştı. Ansızın elinde silahla bir adam ortaya çıktı. Nefretten gerilmiş bir yüzde silahını esirlerden birine çevirerek onu öldürdü. Bunu yapan daha önce komşu evde katledilmiş olan kadınla çocuğun kocasıydı. Kılık değiştirmiş Hırvatların olayından sonra bir araya toplanmış olan mutfak ekibinden bir silah istedim. Karan ellerimin arasına kocaman otomatik bir silah tutuşturunca oldukça şaşırdım. Bununla nasıl başa çıkabileceğini Darko'dan öğrenmiştim. Bu silaha sahip olunca yine ölü gibi uyudum. Şimdi artık kimse bana bir şey yapamazdı. Aslında buna çok ihtiyacım yoktu. Onların askerlerinden birine zaten ateş edemezdim. Birkaç gün sonra Sırp üniforması giymiş yaklaşık 21 yaşlarında genç bir adamın kapımızın önünde durduğunu gördüm. Saçlarını bir kasketin altına saklamıştı. Zayıf vücudu, el bombaları, fişekler ve her türlü silahla donanmıştı. Yine bizi aldatmak isteyen biri diye düşündüm. Bir anda kapıyı ardına dek açıp makineli tüfeğimi ona doğrulttum. Olduğun yerde kal diye emrettim. Yıldırım çarpmış gibi durdu ve gergin bir tavırla boğazını temizledi. Sen kimsin? Seni ne ilgilendirir? Asıl sen kimsin diye humurdandım. Ben Davor'um. Ne Davor'u? Çocuk bütün bu çılgınlığa daha fazla dayanamadığı için cepheden kaçtığını kekeleyerek anlattı. Asker kaçağı olduğu için eve dönmeye cesaret edememişti. Şimdi burada bulunma nedeni buydu. Yalan söylüyorsun diye kestirip attım. Konuşurken sesi tüy gibi hafifti. Miri burada mı? Hangi Miri diye sorarak silahımı ona doğru salladım. Bunun üzerine acı acı ağlamaya başladı. Yoksa Ratko Miri mi demek istedin dedim. O anda hatırlamıştım. Çocuğu makineli tüfeğime dürtükleyerek eve soktum. Ellerini kaldır diye emrettim. Adamlar arka tarafta asmaların altında oturmuşlardı. Soluk yüzlü genci verandaya yürümeye zorladığımı gördüklerinde gözleri neredeyse yuvalarından dışarı uğradı. Ratko gülerek beni sakinleştirdi. Silahı indir Leyla, bu çocuk benim köyden. Misan bağırdı. Davor, burada ne yapıyorsun? Diğerleri de onu samimiyetle selamladılar. Biraz mahcup bir tavırla silahımı indirerek öksürdüm. İyi, o halde sen de bizimkilerdensin. Bu kez diğerleri benimle dalga geçerek sordular. Hangi bizimkilerden? Bu asker tabii ki benim Müslüman olduğumu bilemezdi. Daha sonra bunu öğrendiğinde şaka yollu beni öldüreceğini söyledi. Davor savaş sonuna dek bizimle kaldı. Ne zaman bir Sırp askeri geçse onu dolaba ya da evin içinde herhangi bir yere saklıyorduk. Davor son 20 gün büyük korku çekti. 21 Ağustos 1995 Pazartesi. Velika Kladuša 5 günden bu yana kesin olarak kurtarıldı. Zagreb ve Rijeka'daki erkek kardeşlerim, K'deki kız kardeşlerimi ziyarete gittiler. Hayattalar ama bitkin, zayıf ve sersem haldeymişler. Leyla'dan haberleri yok. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ama onu aramaktan vazgeçmeyeceğimi biliyorum. Annenin günlüğünden. Evlenme teklifi. Savaşın son günleri aramızda oldukça sıkıcı bir ortam yaratmıştı. Adamlar aileler için endişeleniyorlardı. Yalnızca Darko her şeye karşın keyifli olmayı başarıyordu. Dans ediyor, fıkralar anlatıyor, Kara'nın piposunu diğerlerinin ceket ceplerine saklayıp duruyordu. Sadece kimse de poker oynayacak sinir kalmamıştı. Düşüncelerimiz devamlı değişiyordu. Kendimizi yorgun ve bitkin hissediyorduk. Gece gündüz yorgundum. Tam bir hayat yorgunuydum. Parmağımı bile kıpırdatamıyordum. Her yerde ve her durumda hemen uyuyordum. Kötü anılar yüzünden olumlu düşüncelerim de sönüp gitmişti. Aklıma güzel olan hiçbir şey gelmiyordu. Bu katliam sonsuza dek devam edecekti. Artık konuşmak da istemiyordum. Ratko beni oyalamaya, aynı zamanda uyanık tutmaya çalışıyordu. Bu yüzden çoğunlukla bütün gün ona kızıp duruyordum. İnsafsızca geceleri uyu, gündüzleri değil diyordu. Bir gün birlikte nehre su almaya gittik. Geri dönerken el ele tutuştuk. Doğal bir şekilde elimi tuttu. Ben de çekmedim. Bunun nasıl bir his olduğunu söyleyemem. Diğerleri bizi gülümseyene dek bu durumun farkında değildim. O zaman korkuyla elimi geri çektim. Şezlongumu uzandığımda Misan yanıma oturdu. Beni Bosanski Novi'deki evine davet etti. Üzgünüm, yapamam, utanırım diyerek özür diledim. Normal insanlarla nasıl oturup kalkacağımı bilmiyordum. Saçma, karım Visya sen olmadan gelmeyi bana yasakladı dedi bana. Pes etmeyince eşyalarımı toplayıp diğerleriyle vedalaştım. Ratko mahzun bir tavırla beni kucakladı. Bunu dostluğumuzun bir işareti olarak kabul ettim. Misa'nın karısı kollarını açarak beni karşıladı. Nihayet bir kadın. Kasılmadan konuşabileceğim biri. Ve biraz olsun bile milliyetçi değildi. Derli toplu eve girdiğimde böyle bir düzen karşısında oldukça şaşırdım. Her oda güzelce döşenmiş ve özenle dekore edilmişti. Yine temiz örtülü bir masada oturmak nasıl güzel bir histi. Öğlene dek yatakta keyif yaptım. Uzaktaki cepheden boğuk sesler geliyordu. Yemek yedik, televizyon izledik ve bütün gün çene çaldık. Sürekli bütün bunları yapanın kendim değil, bir yabancı olduğu hissine kapılıyordum. Gerçek Leyla komadaydı. Her gün banyo küvetinde vücudumu tepeden tırnağa fırçalayıp duruyordum. Bu pislik neden böylesine inatçıydı? 28 Ağustos 1995 Pazartesi. Yine postanedeydim ve yine hiçbir şey öğrenemedim. Bütün günü orada geçirdim. Artık bir kuruşum bile yok. Emir ve Gorana için kahvaltıda yiyecekleri bir yumurta dahi satın alacak durumda değilim. Üstüne üstlük olabilecek bütün hastalıklar beni buluyor. 31 Ağustos 1995 Perşembe. Radyo, Bosna Hersek'teki Kayıpları Arıyoruz programındaki bir mesaj yayınladı. Beyli Fatma Babiç, kızı Leyla'yı arıyor. Son olarak Velika Kladuša da görüldü. Bundan sonra izi kayboldu. Kızımın başına ne geldiğini bilenlerin annesine haber vermesini rica ediyorum. Annenin günlüğünden. 12. ayrımın sonu, sayfa 161, devamı 13. ayrımda.